Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak Halime Demireşik imzalı En Kıymetli Hazinemiz başlıklı yazıyı sunacağız. Allah Resulü Abdullah İbni Ömer'e şöyle vasiyette bulunmuştur. Ey Ömer'in oğlu! Dinine iyi sarıl. Dinine iyi sarıl. Zira o senin hem etindir hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine çok dikkat et. Dini ilimleri ve hükümleri istikamet ehli alimlerden al. Sağa sola meyledenlerden olma. Bu vasiyet o günden bugüne, bugünden kıyamete kadar bütün ümmete uyulacak, baş tacı yapılacak, uyulduğunda saadet yollarını bahşedecek bir nasihat. Bu nasihati ilk okuduğumda Peygamber Efendimizin bu günleri görürcesine Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın şahsında bugünün insanlarına seslendiğini hissettim. Bugün maalesef İslam adına bilen bilmeyen herkesin konuştuğu, din adına bolca ahkam kesildiği, çanlar devrildiği dönemdeyiz. İçi boş davulun sesine gür çıktığı gibi ellerine mikrofon alanların, medya gücü bulanların bangır bangır konuştuğu ve cehaletlerini, art niyet ve kirli emellerini pervasızca açık ettikleri bir kıyamet hengamından geçiyoruz. Tıpkı Peygamber Efendimiz'in asırlar öncesinden tasvirini yapmış olduğu tablo gibi. Allah Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir alim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara bir takım meseleler sorulur. Onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer hem de insanları saptırırlar. İlim kayboldu, kayboluyor. Gerçek alimler ilmiyle, ahlakıyla, edep ve ibadetiyle dini istikamet üzere yaşayan insanlar bir bir aramızdan gidiyor. Alimin ölümü, alemin ölümüdür. Her büyük alimle birlikte bir büyük çınar devriliyor. Ancak ve maalesef onun ardından gelenler onun yerini dolduramıyor. Hem ilmen daha cılız, hem edep, ahlak ve ibadet açısından daha zayıf ve hem de istikamet olarak hak yoldan sapmış kimseler o makamı işgal etmeye başlıyor. 19. yüzyılın başından itibaren İslam ümmeti olarak hep benzer bir süreçten geçtik. İslam'ın hakikatini öğretecek mektep ve medreselerimiz kapandı. Halkı, sanatkar ve alimleri ilmek ilmek dokuyan tekkelerimiz, zaviyelerimiz, maksat ve fonksiyonlarını kaybettiler. Dinimizi içinden mahvetmek için gayret gösteren şarkiyatçılık aldı başını gitti. Mısır, Hindistan ve daha sonra da Türkiye'de İslam'ı yanlış ve çarpıtılmış şekliyle okuyup öğretecek kurumlar açıldı, açılmasına öncülük edildi. Bu suretle Müslümanlarla cephe harbinde yenilen emperyalist güçler, kafaları karışmış, gönülleri bulanmış, tasavvufu, mezhepleri yere çalan, hadisleri ve sünnet-i seniyyeyi her fırsatta tenkit eden, üstüne üstlük Kur'an-ı Kerim'in zaman içinde bazı ayetlerinin hükümlerinin kalktığını iddia eden ve Kur'an'a yeni şekiller vermek isteyen din alimleri yetiştirdiler. Bir tarafta gelenek görenek şeklinde kalmış dini müesseselere dört elle sarılan dindar halk kitleleri, bir tarafta onlara tepeden bakan ve dinin doğru şeklini öğretmeye çalışan modernist din bilginleri. Elbette cehalet sebebiyle zaman zaman halkın bağlandığı düşünce ve davranışlarda hurafe ve bidatler yok değildi. Ancak neredeyse dinin en önemli kaynaklarından bile tarihselci, batıcı, diyalogçu ve modernist yaklaşımlarla tırpanlayan güruh yanında halkın mutasibane bağlandığı prensipler daha İslami kaldı. Türkiye'de bundan 60-70 yıl önce devlet eliyle açılan ilk imam hatip okullarının maksadı belliydi. dini müesseselerin budanması yüzünden patlama noktasına gelmiş halkın gazını almak ve laik sistemle uyumlu modern din adamları yetiştirmek. Ancak onların bir hesabı vardı. Allah'ın da bir hesabı. Allah onların hilesini alt üst etti ve onlarca yıl boyunca art niyetli fasıkların eliyle de olsa dinini kuvvetlendirdi. Bu okulların muvaffakiyet ve istikametinde Osmanlı bakiyesi ilim ehlinin ona dört elle sarılmasının ve temiz niyet sahibi ehli gayret ve hamiyetlerin unutulmaz emekleri de vardı. Neticede İmam Hatip okulları İslam'ın en az seviyede de olsa eğitim ve öğretiminin verildiği dini müesseseler oldu. Ancak belki bundan daha acısı, bir üst müessesi olan Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakültelerinde yaşandı. Yine bazı art niyetli insanların teşebbüsüyle bazı bölümlerde İslam'ın özüne uygun olmayan düşünce, ahlak ve yapıda insanlar bu bölümlerde yerleştirildiler. İlahiyat Fakültelerinin mevcut programı, İslami kaynaklara hakim, ibadet ve ahlakıyla dini benimsemiş ve uygulayan muttaki, müstakim fertler yetiştirmek üzere kurulmamıştır. Aksine biraz ondan, biraz bundan tattırılan dini ilimlerle işin bolca felsefe ve kritiğinin yapılacağı tartışma zeminleri oluşturulmuştur. Bu okullara dinimi daha iyi öğreneceğim duygu ve düşüncesiyle giren pek çok öğrenci, 3-5 yıllık bir eğitimin ardından inançlarını sorgular, ibadetlerini ihmal eder, ahlaki güzellikleri çok da önemsemez bir halde mezun olup gitmiştir. Bu acı tablo, üzerinde çokça durulması, düşünülmesi gereken bir tablo. Bugün bizim dini özünden öğrenen, kitap ve sünneti gerçek rehber kabul eden gençlere ihtiyacımız var. Ancak bu gençler sadece işin öğretimini yapmış olmamalı. Namazın ehemmiyetini bilen, 5 vakit namazını hiçbir zaman ihmal etmeyen, güzel ahlakı dinin en önemli emirlerinden gören bir gençlik. Helal haram şuuru gelişmiş, takva ile zinetlenmiş, istikamet üzere bir gençlik. Dini bilen ve samimi bir şekilde yaşayan bir gençlik. Şimdi böyle gençliği yetiştirecek müesseselere muhtaçız. İnsanların sadece zihinlerini değil, gönüllerini dokuyan, onlara Allah Resulü ile ashabının sevgisini nakşeden, Allah'ı sevmeyi, Allah'tan layıkıyla korkmayı öğreten müesseseler. Elbette 21. yüzyılda yaşıyoruz. Elbette bu çağın imkanlarını da kullanacağız, öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Yaşadığımız çağa bu çağın imkan ve sınırlarını ıskalama lüksümüz yok. Ancak bu hastalıklı çağın kirinden, pasından arınmış bir eğitim-öğretim müessesesine acil ihtiyacımız var. Bu müesseselerin yetiştirdiği gençler hava gibi, su gibi ihtiyacımız. Peki böyle bir müesseseye nereden başlamalı? İlk dikkat edeceğimiz, öne alacağımız hususlar neler? Nebevi bir usul takip edilmeli. Kur'an-ı Kerim'le sünnet-i seniyenin harman olduğu bir hayat tarzı. Allah Resulü ile ashabının iyice tanındığı, yaşayan bir Kur'an modeli olarak sünnet-i seniyenin tatbik ve icra edildi. Bugün sünnet-i seniyyeyi devreden çıkarmak, siyer-i nebi ve hadis-i şerifleri küçümsemek ve dışlamak şeklinde bir anlayış var. Kur'an'ın her şeye yettiğini, yeteceğini, Kur'an'dan başka hiçbir şeyin bize sağlam ulaşmadığını, Kur'an'ı da kendimize inanıyormuş gibi ancak sadece kendi aklımız, bilgimiz ve tecrübelerimizle anlamamız ve yaşamamız gerektiğini söyleyen sapık bir anlayış. Bu anlayışta peygamber sadece Kur'an-ı Kerim'i insanlara getirmiş, postacılık yapmış ve artık aradan çekilmiş. Onun söylediklerinin, yaptıklarının daha sonraki dönemler için bilhassa bizim için anlamı yok. Çünkü daha önceki asırlardaki insanlar bu hadisleri değiştirmişler, bozmuşlar, eklemişler, çıkartmışlar. Asırlar boyu dine hizmet etmiş kimselere ne kadar büyük bühtanlar, iftiralar. Peki bu insanlara sormak lazım. Namaz kılıyor musun? Neye göre kılıyorsun? Kur'an'da namazın vakitleri, kılınış şekli, namazı bozan şeyler vesaire ayrıntılı olarak anlatılmamış ki. bu insanlara sormak lazım. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesi sadece ashab-ı kiram için mi örnektir? Önemlidir. O halde Kur'an-ı Kerim'de yer alan onlarca ayeti kerimede niçin Peygamber Efendimiz'e itaat emredilmiş? Eğer sünnet-i seniyyeye bir örnek teşkil ediyor ve Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde yaşamak için insanların buna ihtiyacı varsa, Rabbimiz niye asr-ı saadet devrinden sonra İslam'ın kaynaklarından birinin tamamen yok olmasına müsaade etmiş? 14 asır boyunca bu kadar insan, bu kadar alim ve Müslüman, din, hadis elden giderken nasıl göz yummuşlar? Günümüze kadar doğru bir şekilde İslam'ın kaynaklarının ulaşmaması bizim için Allah'a karşı bir mazeret teşkil etmez mi? Gelin kulaklarına din düşmanlarının sahne arkasından üflediği sufleleri tekrar eden din bezirgan ve şaklabanlarını bir kenara bırakalım ve Allah Teala'nın şu davetine kulak verelim. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin de amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed 33. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dostlardır. Nisa 69. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi olarak göndermedik. Nisa 80. De ki, Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ vazifesini yapmak, sizin sorumluluğunuz da size yüklenen vazifeleri yerine getirmenizdir. Eğer o peygambere itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Nur 54. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Haşr 7. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran 31. Andolsun ki sizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını uman ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah da üsve-i hasene en mükemmel örnek vardır. Ahzab 21. Evet, eğer size Kur'an yeterse, buyurun Kur'an size Resul'e itaat etmeyi, onu sevmeyi, onu örnek almayı emrediyor. O zaman bu ayetlerle de amel edin. Tabii gaye bu değil. Kur'an herkesin anlayacağı seviyede inmiştir. Bu yüzden bizim gibi beşer olan peygamberin onu tefsir etmesine gerek yok diyorsunuz ya. Kur'an herkesin anlayacağı seviyede ise sünnetin tefsirine ve örnekliğine ihtiyaç yoksa, peki o zaman neden bu iddiacıların hepsinin ciltler dolusu tefsir kitabı var? Neden sadece bu tefsirlerin okunmasını tavsiye ediyorsunuz? Neden salonlar dolusu insanı toplayıp Kur'an ayetlerini kendi kafanıza ve nefsinize göre saatlerce süren tefsir dersleri yapıyorsunuz? İnsanları rahat bırakın. Otursunlar evlerinde Kur'an'ı okuyup amel etsinler. Tabii siz de biliyorsunuz bu mümkün değil. Siz terk ettiğiniz sünnetin yerini kendiniz doldurmak istiyorsunuz. Kendi sapık fikirlerinizi aşılamak, kendi kitap ve tefsirlerinizi satıp ceplerinizi doldurmak gayretindesiniz. Allah fırsat vermesin hedefinize ulaşmanıza. Peygamber Efendimizin hadisleriyle başladık yazımıza, yine onunla bitirelim. Allah Resulü çağların ötesinden bugünkü insanları şöyle tasvir ediyor. Benim emrettiğim veya nehyettiğim bir konu kendisine iletildiğinde sakın sizden birinizi koltuğuna yaslanmış olarak biz onu bunu bilmeyiz, Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız, İşte o kadar derken bulmayayım. Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Rabbimiz cümlemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın yolunu kendine model seçen ehli sünnet vel cemaatin yolundan ayırmasın. En kıymetli hazinemiz olan iman nimetimizi kendini bilmezlere yem etmekten bizleri ve neslimizi muhafaza buyursun. Rabiül Evvel ayımız bizim sünnet-i seniyeyi yaşamamıza ve hakiki ümmet olmamıza vesile olsun. Amin. Değerli dinleyenler, Halime Demireşik imzalı En Kıymetli Hazinemiz başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak programımızda. Şimdi de Seher Küçük'ün kaleme aldığı Mübarek Olsun başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sosyal hayatta sık kullandığımız mübarek kelimesinin kökü olan bereket, bir şeyin artıp çoğalması, insanı hayra ve mutluluğa ulaştıran tatmin, rahmet, lütuf, fayda manalarına gelmektedir. Asım Efendi, kamus tercümesinde bu kelimenin İslam inanç sistemine has olduğunu ve bir şeye hayrı ilahinin sübutuna denildiğini bildirir. Bereket, eşyada, sözde, durum ve konumlarda hissedilen huzur ve mutluluktur. Bereketin dokunmadığı hiçbir şeyin tadı yoktur. Bereketsiz yemek, bereketsiz kazanç, bereketsiz amel, bereketsiz ilim, çok fazla olsa da kifayet edemeyecek gibi bereketin vuku bulduğu küçük imkanlarsa insan için büyük saadettir. İmam-ı Gazali, az bir mal bereketli olunca çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına vesile olur. Bereketli olmayan çok mal vardır ki sahibinin dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. O halde malın çok olması değil, bereketli olması istenilmelidir, demiştir. Aynı kökten türeyen teberrükse, bir şeyi bereket vesilesi sayarak almak, vermek ve kullanmak manasına gelir. Sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz hayattayken, onun yüksek müsaadeleriyle vefat ettikten sonra da özel eşyalarını teberrüken kullanmış ve saygı duymuşlardır. Zira onlar üsve-i hasene olan peygamberlerini canlarından çok seviyor, onun dokunduğu, kullandığı, gördüğü her şeyi bereket ve şifa kabul ediyorlardı. Peygamber Efendimiz buna hayattayken müsaade ettiği için, vefatından sonra da rahatlıkla bu sevgi ve bağlılıklarını devam ettirdiler. Hatta Osmanlı padişahları dahi Peygamber Efendimiz'in özel eşyalarını teberrüken memleketimize getirtmiş ve kutsal emanetler olarak sarayda muhafaza etmişlerdir. Teberrükün mahiyetini ve gerçekleştiği durumları Peygamber Efendimiz'in hayatını nakleden siyer ve hadis kitaplarında sıkça okuduğumuz gibi Kur'an-ı Kerim'de Yusuf peygamberin şahsında da bizzat görmekteyiz. Yusuf suresinin 93. ayeti kerimesinde Yusuf aleyhisselam, ''Şu gömleğimi götürün de babamın Yakub'un yüzüne sürün. Böylece gözleri görecek duruma gelir.'' buyurmuştur. Gerçekten denildiği gibi yapıldığında teberrüken Yakup aleyhisselamın gözleri açılmıştır. Birçok mevzuda olduğu gibi bu konuda da zamanla ifrat ve tefritler yaşanmış, şirk tehlikesi sebebiyle bir takım yasaklar getirilmiştir. Nitekim bereket ancak Allah'ın lütfudur. Allah kimi ve neyi dilemişse onu mübarek kılar. Allah'tan başka hiçbir kimse güç, bereket, hayır, şer, fayda, rızık sağlama hususunda mutlak kudret sahibi değildir. Bunun zıddına tevessül edildiği, inanıldığı ve uygulandığı zaman şirk koşulmuş olmaktadır. Nitekim Yunus suresi 106. ayeti kerimede, Allah'tan başka sana fayda ve zarar vermeyen şeylere ibadet etme. Eğer böyle yaparsan o takdirde şüphesiz ki sen zalimlerden olursun buyurulmuştur. Ashab-ı kiram zamanında Allah Resulü'nün bizzat nehyettiği durumlar oluşmuştur. Nitekim Ebu Vakıt el-Leysi'den şöyle bir rivayet nakledilmiştir. Resulullah'la beraber Huneyn'e gidiyorduk. O dönemde biz küfürden yeni kurtulmuştuk. Müşriklerin bir ağacı vardı. onu tavaf ediyorlar, üzerine silahlarını asıyorlardı. Bu ağaca Zat-ı Envat diyorlardı. Biz bunlardan birinin yanından geçerken yeni Müslüman olmuş bazı sahabiler müşriklerin teberrük için bir ağacı ziyaret ettiklerini görünce Peygamber Efendimiz'e müracaat edip kendilerinin teberrük edeceği böyle bir ağaç ihdas etmesini istemişlerdi. Peygamber Efendimiz buna şiddetle karşı çıkmış ve şöyle buyurmuştur. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizin bu sözünüz İsrailoğullarının Musa aleyhisselama dediği, ''Ey Musa, onların ilahları olduğu gibi sen de bizim için ilah yap.'' demeleri gibidir. Siz sizden öncekilerin yolunu aynen takip edeceksiniz buyurmuştur. Diğer bir misalse Rıdvan ağacıdır. Resulullah Kabe'yi ziyaret ve umre yapmak gayesiyle Hicretin 6. yılı Zilkade ayında ashabıyla Medine-i Münevvere'den çıkıp Mekke'ye doğru gidiyorlardı. Hudeybiye'de konaklandığında Huzalılardan Hıraş bin Ümeyye'yi elçi olarak müşriklere göndermiş, yalnızca Kabe'yi ziyaret için geldiklerini ve umre yapıp döneceklerini bildirmesini istemiştim. Buna rağmen müşrikler devesini vurup öldürmek isteyince Resulullah bu sefer Hazreti Osman'ı anlaşma için göndermişti. Müşrikler Hazreti Osman'ı göz hapsinde tutup Hudeybiye'ye de Osman öldürüldü diye yanlış haber ulaşınca Allah Resulü çok üzülmüş ve gerçekten Osman şehit edildiyse o kavimle çarpışmadan gidemeyiz demişti. Bunun üzerine konakladıkları o ağacın altında ashabından ölmek pahasına da olsa savaştan kaçmamak, asla çekinmemek üzere söz almıştı. Resulullah'ın bu ifadelerini işiten müşrikler, Osman bin Affan'ı ve bir kısım Müslümanları serbest bırakmışlar, arkasından da Suheyl bin Amr'ın başkanlığında bir heyette Hudeybiye Antlaşması'nı imzalamışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye'de yapılan bu Biat-ül Rıdvan antlaşması için Rıdvan ağacı altındaki bu biatta bulunan hiç kimse ateşe girmez buyurmuştu. Sonraki yıllarda bu ağaca yapılan teberrük aşırılığa kaçtığı için Hazreti Ömer şirk tehlikesi sebebiyle bu ağacı kestirmiş, hatta kökünden söktürmüştür. Karşı çıkan sahabeye de Resulullah'ın sakın aşırı gitmeyin, sizden öncekilerin helak olmalarının sebebi aşırı gitmeleri olmuştur hadisi şerifini hatırlatmıştır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diğer ümmetlerle ilgili olarak ''Ey kitap ehli, dininizde aşırı gidip ölçüyü aşmayın.'' buyurmuştur. Başlangıçta halis duygu ve düşüncelerle ziyaret edilse de zamanla bu ağacın altında ortaya çıkabilecek bez bağlama ve hacet istemeyle şirke düşünme tehlikesi baştan önlenmek istenmiştir. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, Peygamber Efendimiz alemlerin Rabbi tarafından insanlara en güzel örnek, yeryüzüne de rahmet olarak gönderilmiş özel bir insan ve yüce bir peygamberdir. Kullanmış olduğu eşyalar başta olmak üzere yaşamış olduğu mekanlar, dokunmuş olduğu yerler, hatta geçmiş olduğu sokaklar dahi bu sebeple özel ve mübarektir. Sahabe-i kiram peygamberlerini çok sevdikleri için onun her anına dikkat etmişler, üzerinden gözlerini ayırmamışlar ve onun mübarek hatırası olan her şeyle teberrük etmişlerdir. Nitekim onun sözleri, bakışları bereket olduğu gibi bulunduğu yerler ve dokunmuş olduğu şeylerde bereket oluşmuştur. Yalnız ne peygamberi ilahlaştırıp Allah'ın fiil ve sıfatlarıyla tazim etmek ve ne de sıradan insanları Peygamber Efendimizin makamına koyup yüceltmek doğrudur. İtidal ve her şeyin hakkını teslim etmek gerekir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim ve terbiyesi bizzat alemlerin Rabbi tarafından yapılmıştır. Böyle bir mürebbinin elinden geçmiş insanın elbette sözleri başta olmak üzere davranışları, bakışları hep kıymetli olmuştur. Ayrıca Allah Teala'nın Habibim hitabına layık ve mazhar olması sebebiyle de sahip olduğu eşya ve bulunduğu mekanlarda da farklılık ve faziletler olması tabidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Mekkeliler evlerinde tahtadan yaptıkları karyola üzerinde uyuyorlardı. Allah Resulü hicretten sonra Ebu Eyyub el-Ensari'ye misafir olunca Esab bin Zürare, Hazreti Peygamber'e ayakları saç ayağından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş ve hasırla kaplanmış bir karyola gönderdi. Resulullah kendi evine taşınıncaya kadar bu karyolanın üzerinde uyumuştu. Mescidin inşaatıyla birlikte kendi evinin yapımı tamamlanınca Ebu Eyyub'un evinden ayrılırken bu karyolayı da beraberinde götürdü. Gündüzleri bunun üzerinde oturur, gece de yatağını sererek yatardı. Peygamber Efendimiz vefatına kadar bu karyolayı korudu. Vefat ettiğinde bu karyolanın üzerinde yıkanıp kefenlendi ve cenaze namazı kılındı. Medineliler ölülerini taşımak için bu karyolayı bizden isterler ve onunla teberrük ederlerdi. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in cenazesi de onun üzerinde taşınmıştır. Hazreti Enes anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccında Mina'da şeytan taşlayıp kurbanını kestikten sonra tıraş olmak istedi. Başının sağ tarafını berbere uzattı, o da tıraş etti. Allah Resulü Ebu Talha el-Ensari'yi çağırarak kesilen saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını berbere uzatarak tıraş et buyurdu. Berber sol tarafını tıraş ettikten sonra kesilen saçları Ebu Talha'ya verdi ve bunları insanlara taksim et, dağıt buyurdu. Resulullah ashabıyla birlikte Hudeybiye yakınlarında bir su birikintisi başında konakladılar. Yanındakiler ihtiyaçlarını gidermek için sudan az miktarda alıyorlardı. Nihayet gölcüğün suyu bitti. Bunun üzerine susuzluktan dolayı Resulullah'a serzenişte bulundular. Allah Resulü okluğundan bir ok çekerek gölcüğe sokmalarını emretti. Ravi der ki, vallahi oku soktukları yerden su kaynamaya başladı ve oradakiler orada oldukları müddetçe onun suyundan alıp içiyorlardı. Allah Resulü'nün evinde 7 ay misafir kaldığı Ebu Eyyub el-Ensari anlatıyor. Biz Resulullah için akşam yemeği yapıyor ve ona gönderiyorduk. Yemeğin kalanını bize geri verdiği zaman ben ve eşim Ümmü Eyyub onun elinin değdiği yeri bereket sayarak teberrüken yiyorduk. Bir gün yine ona akşam yemeği gönderdik. Yemeğin içine soğan ve sarımsak koymuştuk. Peygamber Efendimiz yemeği bize geri verince onun elinin izini bulamadık. Korkarak Resulullah'ın yanına geldim ve şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Akşam yemeğini geri verdiğinizde sizin elinizin izini göremedim. Sizden artan yemeği bize her verişinizde ben ve zevcem senin elinin izini uğurlu ve bereketli sayarak artan yemekten bereket talep ediyorduk. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. O yemekte sarımsak kokusu hissettim. Ben kendisiyle vahiy meleğinin fısıldaştığı birisiyim. Fakat siz onu yiyiniz. Biz de o yemeği yedik ve ondan sonra Allah Resulüne o bitkiden yemek yapmadık. Bereket, hayrın çokluğu ve devamlılığı demektir. Allah Teala, kullarının faydalandığı ve pek çok hayır sağladığı bir takım şeyleri de mübarek kılmış ve bunları gerek Kur'an-ı Kerim'de ve gerekse Habibinin dilinden hadis-i şeriflerde haber vermiştir. Mesela şifa olduğu bildirilen bal, zeytin, incir, üzüm, kiraz, reyhan, nar, kabak, zencefil, hardal ve hurma gibi. Bunun dışında mübarek günler ve mübarek mekanlarla kullarını lütuflandırmıştır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken, bunlarla tevessül ve teberrükü Allah ve Resulünün izin verdiği ölçüde mutlak güç ve otoritenin, yardım ve rızkın yalnızca alemlerin Rabbi tarafından olduğu şuuruyla yapılmasıdır. Teberrükün Allah'tan değil de bunlardan geldiğine inanıldığı takdirde veya bu yanlış düşünce sözle ifade edildiği durumda şirke düşme tehlikesi büyüktür. Bir zatın, eşyanın veya mekanın durduk yere bereket, hayır ve fayda getirdiğine inanmak büyük şirktir. Zira teberrük eden bu insan, Allah'ın hakkını bir kula, eşyaya, mekana vermiş olmaktadır. Mesela günümüzde rukiye, okumayla yapılan tedavilerde şifanın Allah'tan değil de hocanın nefesinden olduğuna inanmak, çocuğum rahatsızdı falan hocanın yanına götürdüm, hoca iyi etti gibi ifadeler kullanmak tehlikelidir. Şifayı veren, kişi hakkında tasarrufta bulunan yalnızca ve yalnızca Allah Teala'dır. Diğerleri yalnızca vasıtadır. Bir şeyin mübarek oluşu, Kur'an ve sünnette nasla sabit olmak ve İslam'a uygun olmak şartıyla mümkündür. Allah Teala bazı zaman ve mekanların bereketli olduğunu bildirmiş ve kullarının bunlardan istifade etmesini istemiştir. Mesela Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı, Kadir gecesi, bayram geceleri, Arife geceleri, Cuma günleri, Kandil geceleri gibi. Hatta bunların da yanında Allah'ın duaları özellikle kabul ettiği bazı özel saatlerin olduğu bildirilmiştir. Biz mevzuyu uzatmamak için bu kadarla iktifa ediyoruz. Aynı şekilde bazı mekanlarda insanların Allah'a ibadet etmeleri için daha faziletli olarak zikredilmiştir. Bunların başında hiç şüphesiz Kâbe ve Mekke-i Mükerreme gelmektedir. Kâbe dışında Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ibadetlerin fazilet ve bereketi hakkında da pek çok rivayet nakledilmiştir. Rabbimiz bu bereket yerlerinden ve bereketli zamanlardan istifade eden kullarından eylesin. Bizi Allah Resulü'nün muhabbetini en büyük ahiret azığı olarak gören ashab-ı kiramın yolundan ayırmasın. Amin. Değerli dinleyenler, Seher Küçük'ün kaleme aldığı Mübarek Olsun başlıklı yazıyı paylaştık programımızda. Son olarak bu akşam Şemnem Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle Sesi Dergi'yi bu akşamlıkta noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.